Ayrım 12, Yörünge, Tezgâhritsin, sayfa 171. Toplantıda 3 tane uçuş doktorunun bulunması karşı karşıya oldukları krizin tıbbi bir boyutu olduğuna işaret ediyordu. İçeri girer girmez bütün başlar şaşkınlıkla ona döndü. Jack dile getirilmeyen o soruyu uzay istasyonunun uçuş direktörü Woody Allen'ın gözlerinde okuyabiliyordu. Jack McCollum'un burada ne işi var? Cevabı verense Dr. Todd Cutler oldu. İstasyonun ilk mürettebatları için geliştirilen acil durum tıbbi prosedürlerinde Jack'in de katkısı vardır. Ben de bize katılmasında fayda olduğunu düşündüm. İşin içine kişisel meselelerin girmesi işi daha karmaşık bir hale sokabilir, dedi Alice huzursuzca. Kişisel mesele dediği Emma'ydı elbette. Mürettebatın her bir üyesi ailemizin bir parçası sayılır diye karşılık verdi Todd da. Yani bir bakıma bu iş yeterince kişisel zaten. Jack gidip Todd'un yanına oturdu. Masada onlarla birlikte Ulusal Uzay Taşımacılığı Sistemi'nin direktörü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun operasyon direktörü, uçuş doktorları ve birkaç program müdürü de bulunuyordu. Bir de NASA'nın halkla ilişkiler sorumlusu Gretchen Liu. Medya uçuş olmadığı günlerde NASA operasyonlarıyla pek ilgilenmezdi. Ama bugün pek çok haber ajansından gelen gazeteci NASA'nın küçük basın odasını doldurmuş, Gretchen'ın ortaya çıkmasını bekliyordu. Bir gün içinde neler değişiyor diye düşünecek. Kamuoyunun ilgisi yanar döner oluyordu böyle. Patlama istiyordu herkes, trajedi istiyordu. Kriz, kusursuz bir operasyonun mucizesi kimsenin ilgisini çekmiyordu. Todd ona en üsttekinin tepesinde Hirai'nin son 24 saat içindeki tahlil sonuçları ve klinik bulguları, aramıza tekrar hoş geldin yazan bir deste kağıt uzattı. Jack toplantıyı dinlerken bir yandan da raporları okumaya koyuldu. Bütün gelişmelerden haberdar olması arayı bir an önce kapatması gerekiyordu. Astronot Kenichi Hirai'nin hastalığı ciddiydi. Laboratuvar bulguları herkesin kafasını karıştırmıştı. Discovery, Kittredge'in önderliğinde doğu gündüz saatiyle sabah 6'da yapacağı kalkış için hazır bekletiliyordu. Mürettebatta bir de astronot doktor olacaktı. Geri sayım planlandığı şekilde yürüyordu. Taşımacılık sisteminin direktörü, önerilerinizde bir değişiklik oldu mu diye sordu uçuş doktorlarına. Hala Hirai'nin bir mekik tahliyesini bekleyebileceğini düşünüyor musunuz? Bu soruyu cevaplayan Todd Cutler oldu. Hala mekik tahliyesinin en güvenli seçenek olduğuna inanıyoruz. Bu bakımdan önerilerimizde bir değişiklik yapmıyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu ilacıyla ve ekipmanıyla her türlü kalp akciğer resüsitasyonuna elverişli durumdadır. O halde hastanın gerçekten kalp krizi geçirdiğine inanıyorsunuz. Todd diğer uçuş doktorlarına bakarak açıkçası dedi, tam anlamıyla emin olamıyoruz. Ama miyokardiyal enfarktüse, yani herkesin anlayacağı bir dilde söylersek, bir kalp krizine işaret eden bazı bulgular var. Ancak bize bunu düşündüren şeyin aslen kalp enzimleri seviyelerindeki yükselme olduğunu da söylemek zorundayım. Madem öyle, neden hala emin olamıyorsunuz? EKG okumaları bize spesifik bir bilgi veremiyor. Sadece birkaç tane T dalgası değişimi var o kadar ve bu da kalp krizi için yeterli delil olamaz. Ayrıca Hirai programa kabul edilmeden önce kardiyovasküler hastalıklarla ilgili olarak yoğun bir testten geçirilmiş ve hiçbir risk faktörüne rastlanmamış. Doğrusunu söylemek gerekirse neler olup bittiğinden biz de emin olamıyoruz. Ama kalp krizi geçirdiğini varsaymak zorundayız ki bu da mekikle tahliye seçeneğini güçlendiriyor. Mekik tahliyesinin kontrollü iniş imkanı veriyor olması hasta açısından geri dönüş aracına kıyasla çok daha elverişli şartlar yaratılmasını sağlıyor. Bu esnada istasyonda hastanın yaşayabileceği her türlü ritim bozukluğuna müdahale edilebilir. Jack incelemekte olduğu laboratuvar raporlarından kafasını kaldırdı. İstasyon bu kreatin kinaz enziminin seviyelerini gerekli laboratuvar teçhizatı olmadan parçalara ayıramaz. Benim sorum şu, bu enzimdeki değişikliğin gerçekten kalpten kaynaklandığına nasıl emin olabiliriz? Herkesin dikkati bir anda ona çevrilmişti. Parçalara ayrılmakla kasıt nedir diye sordu Woody Ellis. Kreatin kinaz kalp kası hücrelerinin depolanmış enerjiyi kullanabilmesini sağlar. Ama hem kardiyak kaslarda hem de çizgili olanlarında bulunur. Kalp hücrelerinde mesela enfarktüs gibi bir hasar gerçekleştiğinde kandaki kreatin kinaz seviyeleri de yükselir. Zaten bu yüzden adamın kalp krizi geçirdiğini varsayıyoruz. Ama ya bu kalpten kaynaklanmıyorsa? Başka ne olabilir ki? Başka türlü bir kas hasarı olabilir. Örneğin bir travma ya da bir konvülsiyon, belki de iltihap. Doğrusu kreatin kinaz seviyesini kaslara yapılan basit bir iğne bile yükseltebilir. Kaynağın kalp kasından gelip gelmediğini anlamak için de kreatin kinazın parçalara ayrılması gerekir. Ve bu testler istasyonda yapılamaz. O halde hasta kalp krizi geçirmemiş de olabilir. Doğru. Size kafa karıştırıcı bir ayrıntı daha vereyim. Akut kas hasarlarından sonra kreatin kinaz seviyelerinin normale dönmesi beklenir. Ama bir de buradaki göstergelere bakın. Jack önündeki sayfaları karıştırıp tek tek değerleri okudu. Enzim seviyeleri son 24 saat içinde düzenli olarak artmış ki bu da hasarın devam ettiğini gösterir. Büyük bulmacanın bir parçası da bu işte dedi Todd. Pek çok tahlilde anormal değerler görüyoruz ve bunun nedenini tanımlayamıyoruz. Karaciğer enzimlerinde, böbrek tahlillerinde, sedimentasyon ölçümlerinde, beyaz hücre sayımlarında her yerde. Bazı değerler yükselirken bazıları düşüyor. Sanki sırayla bütün organ sistemleri saldırıya maruz kalıyorlarmış gibi. Jack dönüp ona baktı. Saldırı mı? Lafın gelişi söyledim Jack. Nasıl bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz ki. Ama bir şeyden eminim. Laboratuvar ölçümlerinde hata yok. Diğer mürettebat üyelerinin üzerinde kontrol tahlilleri yaptık. Onlarınki tamamen normal çıktı. Peki ama adam herhangi bir tahliyeyi gerekli kılacak kadar hasta mı? Soruyu soran Mekki'nin operasyon direktörü olmuştu. Belli ki bu durumdan memnun değildi adam. Discovery'nin asıl görevi gizli Capricorn casus uydusunun bulunup onarılmasıydı. Şimdi ise bu kriz yüzünden o görev de askıya alınmıştı. Washington uydu onarımının ertelenmesinden hiç hoşnut değil. Resmen Discovery'yi uçan bir ambulansa çeviriyorsunuz. Bu gerçekten gerekli mi? Hira'yı istasyonda iyileştirilemez mi? Böyle bir öngörüde bulunamayız çünkü hastanın nesi olduğunu bilmiyoruz dedi Todd. Tanrı aşkına yukarıda bir doktorunuz bile var. Ne olduğunu bulamıyor mu bu kadın? Jack Emma'ya yapılan bu ima yüzünden gerilmişti. Yukarıda röntgen cihazı bile yok diye girdi araya. Onun haricinde her şeyi var ama söylediklerinizden anladığım kadarıyla istasyon iyi donanımlı bir tıp merkezinden farksız. Astronot Hirai'nin en acil şekilde geri dönmesi gerekiyor dedi Todd. Kararımızda değişiklik yapmıyoruz. Uçuş doktorlarının yorumunu eleştirmek istiyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ben şahsen bir mühendisin, mesela itici güç motorları ile ilgili herhangi bir kararını eleştirmeyi aklımdan bile geçirmezdim. Bu son sözleri tartışmaya noktayı koymuştu. Peki başka türlü bir sorun var mı diye sordu uçuş direktörü. Hava durumu dedi NASA'nın meteoroloji uzmanı. Ben de şimdi Guadalupe'nin batısındaki fırtına sisteminden söz edecektim. Gerçi sistem çok yavaş ilerlediği için kalkışa engel teşkil etmeyecektir. Ama çizeceği rotaya bağlı olarak önümüzdeki günlerde Kennedy için sorun olabilir. Bu ön uyarı için teşekkürler. Direktör odadakilere göz gezdirip başka sorusu olan var mı diye baktı. Kimseden ses çıkmadığını görünce de o halde merkezi saatte sabah 5'teki kalkış planımızda bir değişiklik yapmıyoruz. Orada görüşürüz. 10. Bölüm Punta Arena, Meksika. Cortez Denizi solan ışığın altında gümüş bir tabaka gibi uzanıyordu. Helen Koenig, Las Tres Virgenes kafenin balkonundan Punta Colorado'ya giden balıkçı teknelerini görebiliyordu. Günün en sevdiği zamanıydı bu. Akşam esintisi güneşte yanmış tenini serinletiyor, öğleden sonra denizde geçirdiği zamanın tatlı yorgunluğunu alıyordu. Bir garson sipariş ettiği margaritayı getirip masaya bıraktı. ''Gracias senor'' diye mırıldandı. Bir an göz göze geldiklerinde Helen adamın saçlarında kırlar, gözlerinde yorgunluk gördü ve bundan rahatsız oldu. Adamın bara dönüşünü seyrederken de bir Amerikalının suçluluk hissi diye düşündü. Baha'ya ne zaman gelse yeniden yaşadığı bir histi bu. İçkisini yudumlayıp denize baktı bir kez daha. kumsalda bir yerde çalmakta olan mariachi bandosunun trompetlerini dinledi. Güzel bir gün olmuş, zamanının neredeyse tamamını denizde geçirmişti. Sabah iki kez tüple derin, öğleden sonra da bir kez sığ dalış yapmıştı. Ardından akşam yemeğinden hemen önce gün batımının altın rengine boyadığı sularda yüzmüştü biraz. Deniz onun sığınağı, mabediydi. Her zaman da böyle olmuştu. Erkekler gibi değildi deniz. Hep neyse oydu. Helen'i hiçbir zaman yüzüstü bırakıp gitmemişti. Dahası onu her zaman kucaklamaya, kollarına alıp avutmaya hazırdı. Baha'ya da bu yüzden gelmişti. Sıcak sularında yüzsün, tek başına kalsın, ona kimse ulaşamasın diye. Palmer Gabriel bile. Margarita'dan aldığı ilk yudumda dudaklarını büzüştürdü. Sonra geri kalanını kafaya dikip bir tane daha söyledi. Alkol etkisini göstermeye başlamıştı bile. Ayakları yere değmiyordu sanki. Ne önemi vardı ki? O özgür bir kadındı artık. Proje bitmiş, iptal edilmişti. Kültürler imha edilmişti. Palmer ona ne kadar hiddetlenirse hiddetlensin, doğru olanı yaptığını biliyordu Helen. Güvenli olanı. Gece güzel bir uyku çekecek, sabah kahvaltıda sıcak çikolata eşliğinde huevos rancherosunu yiyecekti. Ardından denizin yeşili aşkına geri dönecek, dalış için kendini yine derin sulara bırakacaktı. Bir an bir kadının kahkahası çekti dikkatini, dönüp bara baktı, bir çiftin cilveleştiğini gördü. Kadın ince ve bronz tenliydi, adamsa kaslı, bir tatil aşkı daha filizleniyordu. Muhtemelen akşam yemeğini de birlikte yiyecekler, el ele tutuşup kumsalda yürüyeceklerdi. Önce bir öpüşme olacaktı, bir sarılma, çiftleşmeye özgü hormon yüklü bütün ritüeller devreye girecekti sonra. Helen onları meraklı bir bilim insanı ve kıskanç bir kadın olarak izledi. Böyle ritüellerin artık onun için geçerli olmadığını biliyordu. Yaşı 49 olmuştu ve dahası yaşını gösteriyordu da. Beli kalınlaşmış, saçlarının yarısından fazlası beyazlamış, zekice bakan gözlerinden başka dikkat çekici bir şey kalmamıştı yüzünde. Bronz tenli Adonislerin bakışlarını üzerine çekecek tipte bir kadın değildi yani. İkinci margaritasını da bitirdi. O havada süzülme hissi bütün bedenine yayılmaya başlamıştı. Artık bir şeyler yese iyi olacaktı. Tepesinde Restaurante de las Tres Virgenes yazan menüyü açtı. Üç bakire. Yemek yemek için daha uygun bir yer olamazdı herhalde. O da bir bakireden farksızdı. Garson siparişini almak üzere geldi. Tam kafasını kaldırmış kendine ızgara Dorado söylemek üzereydi ki, gözleri barın üstünde duran televizyona, fırlatma kulesinde hazır bekleyen uzay mekiğinin görüntülerine takıldı. ''Neler oluyor?'' diye sordu garsona televizyonu işaret ederek. Adam omuz silkti. ''Sesi açın!'' diye seslendi Helen barmana. ''Lütfen ne dediklerini duymak istiyorum.'' Adam ses düğmesini açınca haberin İngilizce olduğu da anlaşıldı. Bir Amerikan kanalıydı açık olan. Helen hemen bara geçip gözlerini televizyona dikti. ''Astronot Kenichi Hirai'nin tıbbi tahliyesi için.'' NASA'dan henüz başka bir açıklama gelmemiş olsa da uçuş doktorlarının astronotun hastalığı karşısında şaşkın oldukları öğrenildi. En son bugünkü kan tahlillerine dayanarak bir kurtarma mekiği gönderilmesine karar verilmiştir. Discovery'nin yarın doğu saatiyle sabah 6'da fırlatılması beklenmektedir. ''Senyora'' dedi garson. Helen dönüp baktığında adamın hala sipariş almak için beklediğini fark etti. ''Bir içki daha alır mısınız?'' ''Hayır hayır, benim gitmem gerekiyor.'' ''İyi ama yemeğiniz, siparişimi iptal edin lütfen.'' Çantasını açıp adama 15 dolar verdikten sonra aceleyle çıktı restorandan. Otel odasına döner dönmez ilk iş olarak San Diego'daki Palmer Gabriel'ı aramaya çalıştı. 5-6 denemeden sonra uluslararası operatörle bağlantı kurmayı başardı. Ama arama nihayet gerçekleştiğinde bu kez de Palmer'ın sesli mesajıyla karşılaştı. ''Uluslararası uzay istasyonundaki astronotlardan biri hastalanmış.'' dedi Helen sinyal sesinden sonra. ''Palmer, ben de bundan korkuyordum. Seni uyardığım mesele yani. Eğer sebep gerçekten buysa hızlı hareket etmemiz gerekir. Yoksa...'' Durup saate baktı. ''Sonra da telefonla uğraşacak zamanım yok.'' deyip indirdi ahizeyi. ''Bir an önce San Diego'ya gitmem gerekiyor. Bununla nasıl başa çıkılacağını benden başka bilen yok. Bana ihtiyaçları var.'' Kıyafetlerini bavula tıkıştırıp otelden çıkışını yaptı. Otelin önünden de 15 mil ötedeki Buena Vista havaalanına gitmek üzere bir taksiye atladı. Onu orada La Paz'a uçacak küçük bir uçak bekliyordu. La Paz'dan da resmi bir hava yoluyla San Diego'ya geçebilirdi. Zorlu bir taksi yolculuğu oldu. Yollar engebeli ve virajlıydı. Arabanın açık pencerelerinden içeri toz toprak dolmuştu. Ama Helen'in asıl çekincesi Buena Vista'dan yapacağı uçuştu. Küçük uçaklardan çok korkuyordu. Dönmek için acelesi olmasa şu an otelin otoparkında duran kendi arabasıyla epey uzaktaki Baja Yarımadası'na kadar giderdi. Arabanın içinde oturmuş terli avuçlarıyla kapı kolunu tutarken onu ne tür bir havacılık felaketinin bekliyor olabileceğini düşündü. Sonra dışarıdaki gece karanlığına bakarken uzay istasyonundaki insanlar geldi aklına. Diğer cesur insanların göze aldıkları tehlikeleri düşündü. Meseleye nasıl baktığındı önemli olan. Küçük bir uçakla uçmanın riski bir astronotun karşı karşıya olduğu tehlikelere kıyasla bir hiç sayılırdı. Korkaklık etmenin sırası değildi. Söz konusu olan insan hayatıydı ve bu konuda ne yapılması gerektiğini bir tek o biliyordu. Bütün vücudunu titreten yol nihayet bitince yeni yapılmış bir asfalt yola çıktılar. Neyse ki Buena Vista'ya birkaç kilometre kalmıştı. Helen'in acelesi olduğunu anlayan şoför gaza bastıkça basıyor, rüzgarın açık pencerelerden içeri getirdiği tozlar Helen'in yüzünü acıtıyordu. O camı kapatmaya çalışırken taksici öndeki yavaş bir arabayı geçmek için direksiyonu aniden sola kırdı. Helen kafasını kaldırıp baktığında bir virajda olduklarını fark etti dehşet içinde. ''Senyor, mas despacio!'' diye bağırdı, ''yavaş gidin!'' Öndeki arabayla burun burunaydılar şimdi. Taksici bastırıyor, diğer araba ise yol vermemekle direniyordu. Önlerindeki yol aniden sola kıvrıldı ve devamı görünmez oldu. ''Geçmeyin'' dedi Helen şoföre, ''rica ederim.'' Gözleri o anda karşılarına çıkan başka bir arabanın farlarına kenetlenmişti. Parlak ışığı engellemek için koluyla yüzünü örttü. Ama farlar onlara doğru hızla gelirken ne tekerleklerin ne de kendinin çığlığına engel olabilmişti. 3 Ağustos. Kalabalık salonun cam bölmesinin arkasında oturan Jack, alttaki uçuş kontrol odasını rahatlıkla görebiliyordu. İçeride her konsolun başında kameralar çekim yapacak diye düzgün bir şekilde giyinmiş birer kişi oturuyordu. Aşağıda çalışmakta olan erkekler ve kadınlar görevlerine ne kadar odaklanmış olurlarsa olsunlar, gözlerin üzerlerinde olduğunu, her bir hareketlerinin, gergince sallanmış her bir kafanın, cam bölgenin arkasındakilerin gözlerinden kaçmayacağını unutmamak zorundaydılar. Jack de bir yıl kadar önce bir mekik kalkışı sırasında uçuş doktoru konsolunun başında oturduğundan biliyordu. Tanımadığı kişilerin bakışlarını, ensesinde belli belirsiz bir sıcaklık gibi hissediyordu insan. Ancak bütün bunlara rağmen hem kontrol odasında hem de telsiz konuşmalarında son derece sakin bir hava hakimdi. NASA'nın kendileriyle ilgili oturtmaya çalıştığı imaj böyleydi. İşini en iyi şekilde yapan profesyoneller. Ama halk arka odalarda yaşanan krizleri, kıyısından dönülen felaketleri, işler yolunda gitmediğinde patlak veren telaşı nadiren görürdü. ''Bugün öyle bir şey olmaz.'' diye düşündü Jack. ''Komuta Carpenter'da her şey yolunda gidecek.'' Uçuş direktörü Randy Carpenter kalkış ekibinin başındaydı. Kariyeri boyunca çok sayıda krizle yüz yüze gelmiş, yeterince kıdemli ve deneyimli bir adamdı. Carpenter uzay uçuşlarında yaşanan trajedilerin genelde tek bir büyük sorundan değil, bir dizi küçük sorunun üst üste gelmesinden kaynaklandığına inanırdı. Dolayısıyla detaylara inanılmaz önem verir, her bir probleme potansiyel bir kriz gözüyle bakardı. Halkla ilişkiler sorumlusu Gretchen Liu sol uçta son sıradaki bir konsolun başında oturuyordu. Jack kadının dönüp seyircilere her şey yolunda der gibi gülümsediğini gördü. Üstündeki lacivert takımı ve gri renkli ipek eşarbıyla tam televizyonluktu bugün. Bu uçuş bütün dünyanın dikkatini çekmişti. Öyle ki medya mensupları sadece Cape Canaveral'daki fırlatma noktasını değil, Johnson Uzay Merkezi'nin uçuş kontrol kısmını da doldurmuştu. 10 dakikalık geri sayım bekletmesi sona erdi. Konuklar son hava durumu raporunu duyduktan sonra geri sayım yeniden başladı. Kalkış zamanına yaklaştıkça gerilen Jack oturduğu yerde öne doğru eğildi. O eski uçuş humması geri dönmüştü yine. Bir yıl önce uzay programından ayrılırken her şeyi arkasında bıraktığını sanmıştı. Ama öyle olmuyordu işte. Bir kez daha tutulmuştu o heyecana, o rüyaya. Koltuklarına oturup kemerlerini bağlamış mürettebat geldi gözünün önüne. Sıvı oksijen ve hidrojen odacıkları basıncı yükseltirken titreyen aracı hissetti. Başlıklarının siperliklerini indirdiklerinde hissettikleri klostrofobiyi düşündü. Tüpten gelen oksijenin tıslamasını, nabızların yükselişini. Katı yakıt ateşlemesi tamam dedi Kennedy Uzay Merkezi'nin halkla ilişkiler sorumlusu. Ve kalkış, kalkış gerçekleşti. Kontrol artık Houston'da, Johnson Uzay Merkezi'nde. Merkezi ekrandan da takip edilen McKee'in rotası planlandığı üzere doğuya doğru bir kavis çizmeye başlamıştı. Jack hala gergindi, kalbi güm güm atıyordu. Ziyaretçi salonunun üstüne yerleştirilmiş televizyon ekranlarında Kennedy'den gönderilen mekik görüntüleri gösteriliyordu. Merkez kontrolle mekik komutanı Kittredge arasındaki konuşmalar da hoparlörlerden veriliyordu. Discovery atmosferde mavi gökyüzünün az sonra uzay karanlığına dönüşeceği üst noktalara doğru tırmanıyordu. Her şey iyi görünüyor dedi Gretchen medya frekansından. Herkes kusursuz bir kalkışın zaferini onun sesinden duyabiliyordu. Ve gerçekten de kusursuz bir kalkış olmuştu. Max Q'dan katı roketlerin ayrılmasına, oradan da ana motorun durdurulmasına kadar. Kontrol odasında uçuş direktörü Carpenter gözleri ön ekrana dikilmiş hareketsiz halde duruyordu. Discovery, ayrılma elverişli dedi merkez. Anlaşıldı Houston diye karşılık verdi Kittredge. Ayrılma tamam. Jack hemen o anda Carpenter'ın kocaman kafasının aniden sıçramasından bir değişiklik olduğunu anladı. Kontrol odasındaki bir dalgalanma bütün uçuş kontrolörlerini aynı anda harekete geçirmiş gibiydi. Bazılarının gözü normalde sarkık duran omuzları merakla kalkmış olan Carpenter'daydı. Gretchen da bir elini kulaklığına bastırmış gelişmeleri takip ediyordu. Yolunda gitmeyen bir şey var diye düşündü Jack. Ziyaretçi salonundaki hoparlörlerden havayla yer arasındaki irtibat yayınlanmaya devam ediyordu. Discovery dedi merkez, mekanik bakım birimi göbek bağı kapılarının kapanmadığını bildirdi. Lütfen teyit edin. Anlaşıldı ve teyit ediyoruz. Kapılar kapanmıyor. Manuel komutaya geçmeniz öneriliyor. Uğursuz bir sessizliğin ardından Kittredge'in sesi duyuldu. Houston sorun halloldu, kapılar şimdi kapandı. Jack nefesini bıraktığında anladı ne zamandır tuttuğunu. Şimdiye kadar bir tek bu sorun çıkmıştı. Geri kalan her şey kusursuz oldu diye düşündü. Ama o anlık adrenalin dalgasının etkileri sürüyor, elleri hala terliyordu. Pek çok şeyin ters gidebileceğini hatırlamanın huzursuzluğunu üzerinden atamıyordu. Kontrol odasına bakarken aynı şeyi büyük usta Randy Carpenter'ın da hissedip hissetmediğini merak etti. 12. ayrımın sonu. Sayfa 185.